Welcome. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçek. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan. Hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Bahar Tiryaki Boğa telefon hattımızda olacak ve iş hijyeni üzerine konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye her alanda yaptığı atılımlarla dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Son yıllarda özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın acil tıbbi bakıma ihtiyacı olması ve Türkiye'de tedavi olmak istemesi durumunda uçak ambulanslarla ülkemize nakilleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın yanı sıra savaş ve afet bölgelerinden gelen yardım talebini de geri çevirmeyen, yardım elini uzatan güçlü Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nezdindeki yeri ve önemini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Saçlarımdan karadı beni zaman zaman. ardından uzun yıllar. O kadın da unuttu beni. Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin maceradı, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa bir an bir diyar oldu.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Bahar Tiryaki Boğa hanımefendi var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Konumuza geçmeden önce bugün iş hijyenini konuşacağız ama çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Siz ne kadar zamandır bu işin içindesiniz? Ne kadar zamandır iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapıyorsunuz?
Tabii ben 11 senedir bu işin içindeyim. Çalışmaya başladıktan sonra, mezun olduktan sonra iş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığında işe başladım ve burada devam ediyorum. Daha çok kimyasal faktörler alanında uzmanlaştım. Zaten kimya mühendisliği lisansımda, yüksek lisansımda kimya mühendisliği olduğu için alanımda devam ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi tabii hijyen özellikle şu son 2 yıldır en çok hayatımızda olan sözcüklerden bir tanesi. Belki de bu pandemi süreciyle birlikte biz evlerimizde o hijyeni ve özellikle kendi ellerimizde, yüzümüzde bu hijyeni fazlasıyla sağlamaya çalıştık ki virüs bulaşmasın. Tabii bir de bunun endüstriyel boyutu var. İş hijyeni boyutu var. Bugün de bu konuyu sizinle konuşmak istiyoruz. Anlatmanızı rica edebilir miyiz önce? Kavramsal olarak nedir iş hijyeni dediğimiz kavram?
Biz iş hijyeni deyince çalışan bazlı düşünüyoruz. Çalışanın sağlığını, yani iyi olma halini, böylelikle de büyük ölçüde bu toplum sağlığını koruyabilmek için çalışma ortamında sağlığı bozabilecek her türlü tehlikenin tahmin edilmesi, tanınması, değerlendirilmesi, kontrolünü sağlayan bir disiplin iş hijyeni. Biz iş hijyeni tehlikeli ajanların belirlenmesini istiyoruz. Hastalığa ya da rahatsızlığa neden olabilecek tehlikeli maddelere maruz kalmaya bağlı riskin kapsamının tanımlanmasını istiyoruz. Bu tanımlama sonunda değerlendirmemiz gerekiyor. Nasıl bir değerlendirme? Biz bir önlem almalı mıyız? Acil bir önlem mi almalıyız? Uzun sürede mi zarar verir? Kısa sürede, akut sürede mi zarar verir? Ya da hiç zarar vermiyor mu? Bunu görmeliyiz. Yani uzun veya kısa vadede sağlığın bozulmasını önlemek amacıyla risklerin kontrolünün sağlanması için iş hijyeni gereklidir. Benim alanım kimyasal riskler olduğu için ben onun alanında birazcık durmak istiyorum. Biraz tehlikeli kimyasal, yani bir maddenin tehlikeli olabilmesi için ne özellikleri olması gerekir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bizim yönetmenimizde zaten bu tanımlama ayrıntılı olarak yapılmış. Yani bu kimyasal patlayıcı olabilir, alevlenme toksik olabilir, zararlı olabilir, alerjenik olabilir, mutajen olabilir. Bunların hiçbiri olmayabilir. Kimyasal, fiziko, kimyasal ve toksikolojik özellikleri olabilir. İş yerinde bulundurulma ve kullanılma şekli nedeniyle çalışana veya çalışanın sağlığına ve güvenliği yönünden risk oluşturabilir. Ya da mesleki marja sınır değeri belirlenmiş maddeleri biz tehlikeli kimyasal madde diyoruz. Bu maddeler vücudumuza solunum yoluyla girebiliyor. Toz olur, sis olur, duman, gaz, buhar, lif olabilir. Ya da deri yoluyla girebilir, deri obstrüksiyonu ya da gözümüze zarar verebilir, göze temas edebilir. Sindirim yoluyla vücudumuza girebilir, kimyasalları yutabiliriz, kimyasal bulaşmış elleri temizlenmeden yemek yenmesiyle sindirim yoluyla bulaşabilir, sigara içilmesi yoluyla bulaşabilir gibi çeşitli yollarla bu kimyasallar vücudumuza girebilir. Ve iş hijyeninde bu noktada devreye giriyoruz.
Yemekten bahsettiniz. Şimdi mesela bir çalışan diyelim evinde böyle bir tehlikeye maruz kaldı. Hani ellerini yıkamadı ve hani yemek yedi ve sindirimden dolayı bir problem gerçekleşti. Evde gerçekleşti ama bu bir çalışan ve iş yerine geldiğinde belki işte rapor almak zorunda kaldı. Ayrılmak zorunda kaldı bir süreliğine. Bu da yine iş hijyeni kapsamına girer mi?
Tabii. Bizim iş hijyeni için zaten iş yerlerinin hizmet alması gerekiyor ya da kendileri bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çalışmalarda çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılması gerekir. Bu sağlık gözetimlerinde zaten bu çalışan neyle çalışmış, hangi kimyasalla çalışmış, İş hijyenin ölçümleri yapılmış mı, ölçümlerle ilgili de bilgi vermek isterim. Hı hı. Bu ölçümler yapılmış mı, ortamda ne kadar var? Yani bu çalışan daha önceki çalıştığı yerden de etkilenmiş olabilir. Çünkü meslek hastalığı diyoruz.
Evet,
bu
evet.
10 sene bir fabrikada çalışmıştır, doğru. Boya yapmıştır çalışan. Daha sonra 2 sene başka bir yerde, 2 ay başka bir yerde çalışmıştır. Ama
10 senelik süreç onun zaten bedenini etkiledi bir şekilde. Ve o 2 yıllık ki. Çalıştığı sürede ortaya çıkmış olabilir.
Kesinlikle. Bunun için zaten mesleki... sağlık gözetiminin yapılması gerekiyor. Bu da zaten bizim yönetmeliklerimizde, kanunumuzda var. Bu gözlemler sonucunda çalışanın nereden etkilendiğini görebiliriz. Hı hı. Bu ölçümleri de, kimyasal ölçümleri neden yapıyoruz? Zaten işte çalışan buradan mı etkilendi? Bunu görmek için. Bu ölçümler hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz.
Çok sevinirim. Evet, yani nasıl şimdi ölçümden bahsettiğiniz test ve analizler muhakkak yapılıyordur. Nasıl bir yol izliyorsunuz bu ölçümlerde?
Bu ölçümlerde biz çalışma ortamında bulunan çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek gürültü, titreşim, aydınlatma gibi fiziksel etkiler olabilir. Toz, gaz, buhar gibi kimyasal etkiler olabilir. Virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenler olabilir. Bunun nicelik ve nitelik tayinini yapıyoruz. Her kimyasalın farklı özelliği var. Farklı bir maruziyet sınır değeri var. Örneğin kurşun 0,15 ppm iken alüminyum 5 ppm daha yüksek bir değer. Bunların her birini kimyasal özelinde değerlendirmek gerekiyor. Ve biz bu ölçümleri daha önce enstitümüz başkanlığı altında yapıyorduk. Fakat çok fazla iş yeri olduğu için, çok fazla talep olduğu için tecrübemizi sahaya yansıtmak istediğimiz için yetkili laboratuvarlara yetki veriyoruz. Ve yetkili laboratuvarlarımız şu an bu ölçüm işlemlerini yapıyor. Ve hangi parametrede yetkili olduklarını görmek için de internet sitemizden bulabilirsiniz. Yani iş yerlerinde bulunan, kullanılan, işte ortaya çıkan kimyasalları, fiziksel ajanları ya da biyolojik ajanları incelemek için, yani size zarar veriyor mu çalışana, vermiyor mu, nedir, ne değildir diye ölçüm yaptırmak gerekir.
Bu ajan dediğimiz sözcük de zarar verici madde değil mi olarak adlandırıyoruz?
Evet.
Neler var, nasıl bir yol izliyorsunuz? Bir sıralamayı anlatmanızı rica edebilir miyiz?
Tabii ki. Biz öncelikle iş yerlerinde bir temel karakterizasyonuna bakıyoruz. Nedir bu iş yeri, ne konuda çalışıyor, hangi kimyasallar üzerinde çalışıyor ya da hangi fiziksel tehlikeler var, bunları görüyoruz. Benzer maziyet grupları oluşturabiliyor muyuz? O da şu demek, yani bir asit havuzu düşünelim. İş başında 5 tane çalışan çalışıyor. Hepsi 8 saat boyunca aynı işi aynı şekilde yapıyorlarsa onlar benzer bir maruziyet grubudur.
Evet.
Ya da orada bir çalışan 8 saat boyunca çalışıyordur ama başka bir çalışan 1 saat orada çalışıyordur, 1 saat boya yapıyordur, 1 saat yük taşıma işlemi yapıyordur. Bu çalışanın etkilenmesi de farklıdır.
Tabii.
Bunlar farklı bir grup olarak değerlendirilir.
Kadın erkek de değişir değil mi maruziyetlerde?
Tabii ki. Antropometrik özelliklerimiz de değişiyor.
Evet.
Ama biz genel olarak işte çalışanın yaptığı işi takip ederek bu grupları oluşturuyoruz. Farklı işler yapıyorlarsa farklı ölçümler alıp ona göre değerlendiriyoruz. Bu çalışma için ölçüm prosedürünü belirliyoruz. Çok yoğun bir toz var örneğin. Biz o tozu alabileceğimiz işte 2-3 filtre kullanacağımız bir şekilde ölçüm yapabiliyoruz. Ya da daha az maruziyet olduğunu düşünüyorsa ona göre bir çalışma yapıp ona göre uygun prosedür seçiyoruz. Sonra işte diğer bilgileri belirliyoruz. Milyonlarca kimyasal var. Hepsini bilmemiz mümkün değil. Bunları işte fabrikada ya da iş yerinde hangileri varsa ön inceleme yaparak görüyoruz. Ve bunlara göre bir ölçüm stratejisi oluşturuyoruz.
Tabii bir de şu var değil mi, kimyasallar bir aradayken belki çok daha farklı etkileşimde
tabii
bulunuyor
ki.
Tepkimeye girdikleri için. En basitinden hani evlerde hep derler ya, tuz ruhuyla çamaşır suyunu aynı anda kullanmayın, zehirlenebilirsiniz diye.
Kesinlikle.
O geldi
aklıma. Çok haklısınız. İşte biz bu kimyasalların hangileri kullanılıyor, aynı ortamda mı kullanılıyor, kapalı sistemde mi kullanılıyor, açık sistemde mi? Böyle yine boyadan örnek vereyim. Siz açık havada ayda bir boya işlemi yapabilirsiniz. Bu sizi çok etkilemiyor olabilir ama kapalı bir ortamda bir saat bile yapsanız o işi, o havada asılı kalacağından sizi 3 saat boyunca da etkiliyor olabilir.
Tabii.
Yan tarafta asit havuzundan gelen, siz asitle çalışmıyorsunuzdur ama oradan gelen buhar da sizi etkiliyor olabilir.
Tabii.
Çalışma ortamının koşulları da çok etkilidir. Biz bunları belirliyoruz. Sonra ne kadar madde kullanıyorsunuz? Yani siz çok sık aralıklarla çok sık zararlı bir madde mi kullanıyorsunuz? Yoksa ayda yılda bir çok az zarar verecek bir şey mi kullanıyorsunuz? Çalışan ne kadar maruz kalıyor buna dediğim gibi.
Hı hı.
Daha önce ölçüm yapılmış mı ona bile bakıyoruz. Yapılmış, yüksek çıkmış. Bir önlem alınmış mı? Önlem fayda göstermiş mi? Bunların hepsini göz önüne alıp ölçümümüzü biz öyle planlıyoruz.
Evet, evet. Fabrikaları düşünecek olursak şimdi çok fazla tabii kimyasallarla çalışmak zorunda kalıyor çalışanlar.
Hı hı.
Hani o ön inceleme nasıl yapılıyor, sonrasında nasıl çalışılıyor?
Tabii.
Bir örnek vermenizi rica etsek.
Tabii ki. Fabrikayı ele alalım. Ön inceleme yapıyoruz. Bu incelemede dediğim gibi maruziyet kaynaklarını belirliyoruz. Bütün bölümleri inceliyoruz. Hangi kimyasal maddelerle çalışıyor? Bütün kimyasalları bilmemiz mümkün değil. Burada malzeme güvenlik bilgi formları var. Bunlardan yararlanarak işte X, Y, Z içerisinde 3 çeşit kimyasal da olabilir, 5 çeşit kimyasal da olabilir. Biri deriyi tahriş eder, biri göze sıçrarsa zarar verir. Bunları bu içeriklerine bakarak malzeme güvenlik bilgi formlarından kaynaktan alıyoruz. Ve daha sonra bu kaynaklardan, sahadan ve bu kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında ölçümleri planlıyoruz. Bunun için gerekli ekipman, şartlandırma gibi ön hazırlık çalışmalarını da tamamlıyoruz. Mesela şöyle bir şey var ya, biz gidelim hadi burada 5 tane toz ölçelim diye bir şey söz konusu değil.
Hı hı.
Ön incelememizi yapacağız ki biz filtremizi 24 saat aynı nem ve işte sıcaklık koşullarında bekleteceğiz ki filtreler aynı ölçümü yapabilsin.
Hı.
İşte gibi ön çalışmalarımızı yapmamız gerekir. Daha sonra gidiyoruz sahada, çalışmanın yoğun olduğu bir zamanda. Örnek verdiğim gibi ayda bir boya yapılıyorsa o boyanın yapıldığı gün biz o boyayla ilgili kimyasallara bakmalıyız ki bir sonuç elde edelim. Yoksa o işin yapılmadığı gün gitmenin de bir anlamı yok. Çalışmanın en yoğun olduğu zamanda ölçüm almaya çalışıyoruz ki çalışanın ne kadar etkilendiğini görelim. Ve daha sonra laboratuvarlarda uygun yöntem seçerek analiz ediyoruz. Uygun yöntem derken bir ağır metal analizinin birden farklı yolu da var. Biz hangisi bize uygunsa, çalışma şartlarına uygunsa onu seçiyoruz. Ve maruz kalma süresi göz önüne alınarak hesaplamalar yapılıyor.
Hı hı.
Bu hesaplamalardan sonra peki bir hesaplama yaptık, bir sonuç bulduk. Bunu da mesleki maruziyet sınır değerleriyle karşılaştırıyoruz ki bize anlamlı bir sonuç versin.
Evet. Bu ölçümler ne tür ekipmanlarla yapılıyor? Şimdi gözümde canlandırmak için soruyorum.
Tabii,
örneğin o havadaki taneciklerin oranını mı hesaplıyorsunuz? Nasıl oluyor?
Tabii. Değişiyor. Var yok bile diyebiliyoruz. Yani bazı kimyasalların orada olup olmadığına bile bakabiliyoruz. O anlık gaz dediğimiz anlık olarak 4 dakikada 5 dakikada yapılan ölçümler oluyor. Onlar mesleki maruziyet sınır değerleriyle karşılaştırılıyor ama en azından ölçüm yapılması konusunda bize bir fikir veriyor. Filtrelerimiz var. Tozu ve işte ağır metalleri onlara alabiliyoruz. Tüplerimiz var. İçinde ağır aktif karbon içeren tüplerimiz var. O aktif karbonlar işte uçucu organik bileşikleri tutuyor.
Hı hı.
Gürültüde gürültü cihazlarımız var. Aydınlatma için lüks metrelerimiz var gibi çok çeşitli. İsterseniz internet sitemizde de ayrıntılı fotoğrafları bulabilirsiniz. Her ölçüm için ayrı bir işte hatta formaldehit için pasif örnekleyicimiz var, aktif örnekleyicimiz var birinden. Bunların hepsini pompalara bağlıyoruz.
Hı hı.
Onu söyleyeyim. O pompalar insan nefesi kadar ayarlanıyor hızları. İşte insan nefesini
ne kadar soluyor değil mi? Çıkıyor. Evet, bir seferde
evet,
hani ne kadar vücuduna giriyor?
Tabii bu yine parametreden parametreye değişir. Bazısını 2 litre bölü dakika ile çekerken bazısını 0,1 ile çekiyoruz. Bunlar hepsi solunum hızımıza ve işte o vücudumuza giriş hızına bağlı olarak hesaplanmış değerler.
Hı hı.
Biz o uygun metotları oradan işte metotlarımızda ne diyorsa ona göre ayarlıyoruz. Ve işte 2 saat, 3 saat, 4 saat artık ne kadar diyorsa bizim prosedürümüz. Buna göre örnekliyoruz. Ve çalışanın solunum bölgesi dediğimiz bölgeden numune alıyoruz. Çalışanın daha çok yakasına takıyoruz solunum bölgesi içerisinde, hı hı, olduğu için. Yakasından çalışanı engellemeyecek şekilde numunelerimizi alıyoruz. Ama gürültü cihazlarımız tabii ki çok büyük cihazlar. Onları belli bir ortama kuruyoruz. İşte kişinin en çok yakınına kurabileceğimiz şekilde gibi çeşitli cihazlarımız var. Hı hı. Dediğim gibi merak edenler için internet sitemizde de ayrıntılı fotoğraflar
evet,
var.
Çok teşekkür ederiz. Peki radyasyon için bu tür bir ölçüm var mı?
Var ama biz o konuda daha akredite olmadık ve daha çalışmalarımızı tamamlamadık ama radyasyon için de ölçümlerimiz var. Deneme aşamasında şu an, ama onu da geliştirmeye çalışıyoruz.
Çünkü bildiğim kadarıyla hastanelerde özellikle o röntgen çekim bölgelerinde çok yoğun miktarda radyasyon var ve orada çalışanların hani maruz kaldığı ölçümler, bilmiyorum belki de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu tarafından değil de başka birimler tarafından gerçekleştiriliyordur şimdilerde. Ama anladığım kadarıyla ilerleyen zamanlarda siz akredite olduktan sonra yine İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu da bu konuda çalışmalar yapacak. Doğru mu?
Tabii.
Anladım.
Evet, doğru. Onlar daha çok Sağlık Bakanlığı'na ölçümleri yapılıyor şu an. Ama biz de sadece hastaneler olarak düşünmüyoruz. Her yerde radyasyon oluyor. Biliyorsunuz artık bazı istasyonları her yerde.
Tabii.
Onun yakındaki çalışanların işte ne kadar etkilendiğini, uzun vadede, kısa vadede ne kadar etkilendiğini görmek gibi. Çeşitli çalışmalar için mutlaka bu ölçümleri de geliştirmemiz gerekiyor. Biz de bu konuda çalışıyoruz. Umarım kısa sürede aktif olarak ölçüm yapmaya başlayabiliriz.
Bu ölçümler yapıldıktan sonra bir rapor mu hazırlanıyor? İş yerine mi sunuluyor? Sonra iş yeri bu raporu nasıl değerlendirip nasıl sonuçlarını düzenlemek için çaba sarf ediyor? Biraz da bu konudan bahseder misiniz?
Tabii ki. Bizim genelde iş yerlerimiz birden fazla çalışan varsa ortak sağlık güvenlik birimleri dediğimiz yerlerden hizmet alıyorlar. Bu sınıflarına göre iş yerleri 3 sınıf ayrılıyor. Tehlikeli, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Bu sınıflara göre de işte her çalışan başına alınması gereken, işte eğitimler yapılması gereken, zaten yapılması gereken ölçümler var ya. Bunlara göre iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri bu firmalara hizmet veriyor. Bu iş güvenliği uzmanları tabii ki firma sahipleri ya da çalışanlar bunu değerlendirecek yeterlilikte olmayabilir, eğitimler alıyorlar ama işte burada bu ortak sağlık güvenlik birimlerimiz devreye giriyor. Buradaki iş güvenliği uzmanları fabrikayı tanıyor. İşte bizim yetki verdiğimiz laboratuvarlarda işte sahayı gezip ölçüm yapmış oluyorlar. İkisi laboratuvarların yazdığı raporları iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri değerlendirerek alınması gereken önlemler varsa, yapılması gereken başka analizler varsa, sağlık analizleri varsa iş yeri hekimlerimiz orada devreye giriyorlar. Bu şekilde hizmet alıyorlar ve bu şekilde değerlendirme yapılıyor.
Evet, yapıldıktan sonra siz tekrar ölçüme gidiyor musunuz? Hani acaba gerekli tedbirler alınmış mı diye bakmak için?
Tabii bunu yapan laboratuvarlarımız hepsi İSG Katip adında bir sistemimiz var. Hepsi bakanlığımızın sistemine girmek zorunda bu sonuçları. Biz bu tehlikeli yüksek değerler varsa bunları takip ediyoruz. Eğer bir denetim yapılması gerekiyorsa denetime müfettişlerimiz gidiyor. Ya da bir önlem alınması gerekiyorsa alındı mı diye. Tabii ki hemen önlem alınamayabilir. Bir havalandırma gerekiyordur örneğin.
Evet.
Hani bunu yapmak birkaç ay bulabilir. İşte biz bunu takip ediyoruz. İş güvenliği uzmanlarımız bu konuda işte defterleri var. Defterleri bir şey yazılmış mı, risk değerlendirmesi yazılmış mı, ne kadar sürede çözülmüş. Biz bunların hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Ama süre gelen, mesela sürekli yüksek çıkan bir değer varsa tabii ki onunla ilgili de
çalışma yapıyorsunuz. Bir de kişisel ekipmanlar da var tabii. Hani kimyasalın göze kaçmasından bahsettiniz örneğin. İşte gözlük kullanımıdır ya da tabii bilemiyorum hangi iş için hangi ekipman daha önem kazanır. Bu konuda da onlara bilgi veriyor musunuz iş yerlerine? Hani çalışanlar bu tür ekipmanlar kullanabilir bu kimyasala maruz kalmamak için gibi.
Tabii şimdi dediğiniz gibi maskeler de çeşit çeşit. İşte uçucu organik bileşiklere için kullanılan maske ile başka bir toz için kullanılan maske farklı olabiliyor. Zaten daha çok aşina olduk bu pandemi sürecinde de. Maskelerin de çeşitleri var. Mesela dediğiniz gibi işte bizim İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü birimimiz enstitümüzde kişisel koruyucu donanım adında bir birimimiz daha
tabii,
var.
Tabii konuşmuştuk programımızda. Hani sizinle bağlantı kurmak için aslında söyledim. Detayları konuştuk uzmanımızla.
Evet, bu uzmanlarımız bu konuda sahaya destek veriyorlar. Hangi hangi kişisel koruyucu donanımın kime kullanılması gerektiği konusunda. Ama dediğim gibi biz bütün iş yerlerine gidemediğimiz için iş güvenliği uzmanlarına da bu yetkiyi, işte eğitimlerini veriyoruz. Sınavlar yapıyoruz. İş güvenliği uzmanlarını aldıkları için İş güvenliği uzmanları daha çok destek oluyorlar. Yani burada şu kimyasal yüksek çıkmış, gürültü çok yüksek çıkmış, şu tür bir kulaklık kullanmamız gerekir diye. Bunu iş güvenliği uzmanlarımız daha çok sahada çalışıyorlar.
Anladım. Şimdi bir de maruziyetle ilgili biraz daha sormak istiyorum. Şimdi çalışanın maruz kaldığı bir kimyasal var ama tabii bu kimyasalın da bir derişimi var, bir miktarı var. Bunu etkileyen değişkenler neler?
Burada çok fazla parametre var. Mesela zararlı maddelere salındığı kaynak sayısı. Yani bir asit havuzuyla 5 asit havuzunun tabii ki derişimi aynı olmaz, etkilenme derişimi aynı olmaz.
Evet.
Üretim hızının üretim kapasitesine oranı, kaynaktan gelen salınan hızı, her kaynağın tipi, yeri, dediğim gibi havalandırması olabilir. Zararlı maddelerin işte havalandırma varsa havalandırmayla dağılması olabilir. Bu havalandırmaların etkinliği olabilir. Kişinin kaynağı ne kadar yakın olduğu olabilir. Yani kişi kaynağın çok yakınındaysa tabii ki daha farklı olacaktır.
Daha kaynağı yoğun hissedecektir tabii.
Tabii ki kapalı sistemde çalışılan bir iş yerinde tabii ki işçi daha az etkilenecektir.
Ama şundan da bahsettiniz, hani birebir maruziyet de var, bir de hani sigara içildiğinde, bir de ortama o sigaranın kokusu yayıldığında ortamdakilerin de havadan, sigara dumanından etkilenme durumu var. Tıpkı onun gibi değil mi? Hani bir kimyasal birebir çalışanın etkisiyle yanındaki başka bir çalışanın etkisi aynı olmayacaktır. Onun da ölçümleri yapılıyordur muhakkak.
Kesinlikle. Yani sigara içen çalışanın tabii ki ciğerleri daha çabuk etkilenecektir o kimyasaldan. Kişiden kişiye bile değişir bu etkilenme ama sigara kullanan kişilerin tabii ki hasta olma olasılıkları daha yüksek. Ve bu kimyasallardan etkilenme olasılıkları daha yüksek. O yüzden çok işte etkilenecekse, ciğerleri çok sağlam değilse belki o kimyasalın başında çalışması da hatalı olabilir. Bunu iş yeri hekimi mutlaka değerlendirecektir. Tabii çeşitli ölçümlerini yaparak kan analizlerini alabilir, işte akciğer grafiklerine bakabilir. Oradan değerlendirme yapar. Kişinin işi uygulama tarzı ve cinsiyet yaşı da değişir. Bu kişisel koruyucu donanımlardan bahsettik. Kullanan çalışanla kullanmayan çalışan da aynı şekilde etkilenmez tabii ki. Gibi çeşitli değişkenler bu maruziyet değişimini etkilemektedir.
Hepsi o rapora bir şekilde sizin tarafınızdan yazılıyor değil mi? Hani bu maruziyette kalıyor kişi. İşte bu yaşta, bu kiloda, bu boyda belki kadın ya da erkek sigara içiyor ya da içmiyor gibi analizler de yapılıp ona göre hem iş yeri hekimleriyle hem de o ölçümde çıkan sonuçlarla bir rapor hazırlanıyor, ondan bahsettiniz.
Tabii biz onları tavsiye olarak yazıyoruz. Biz normalde bütün çalışanları eşit olarak 8 saatlik maruziyet değerine göre hesaplıyoruz. Bizim zaten analizimiz
genel bir bilgi yazıyoruz.
Evet, genel bir bilgi. Aynen. Genel olarak yazıyoruz ama altına yorum olarak işte şu şekilde, işte şu kadar çok mesela 8 saatlik çalışmaya göre alıyoruz ama bu çalışan 10 saat duruyor gibi. Ya da işte dediğiniz gibi etkilenmesi daha çok olabilir. Ya da biz sağlıkçı olmadığımız için sağlık analizleri de karşılaştırıp iş yeri hekimi bir sonuç verebilir. O raporları onlar değerlendirip daha çok işte iş yerine özgü defterler var, oralara işliyorlar. Yani burada bu çalışanın değeri bu kadar çıkmıştır. Bu çalışan aynı zamanda şu şekilde sağlık değerleri vardır. Şöyle şekilde önlemler alınması gerekmektedir diye daha çok iş yerine özgü veriler veriliyor. Yani biz iş yerine özgür yorumlar çok fazla yapmamaya çalışıyoruz.
Evet, daha genel geçer
cümleler. Çünkü o biraz cümleler. Evet, orayla çalışan kişilerin daha hakim olduğu bir konu.
Tabii.
Oranın iş yeri hekimi ve oranın iş güvenliği uzmanının yorum yapması daha doğru olur.
Evet, çok haklısınız. Şimdi bir iş yeri yeni açıldı. Size doğrudan başvuruyor mu ölçüm yaptırmak isterse? Yoksa hani belli bir süre geçiyor ya da siz örneğin bir yılda, iki yılda, bilemiyorum tabii süreleri, ölçüm yapmaya gidiyor musunuz?
Hayır, ölçümü daha çok şöyle oluyor. Ölçümü iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi burada ölçüm yaptırılması gerekmektedir diye zaten işverene bilgi veriyor. Zaten bizim biliyorsunuz teftiş ayağımız da var. Yaptırmazsa teftişte bunlar zaten neden yaptırılmadı gibi sorulur.
Evet.
Ama çalışan işveren ya da işte iş güvenliği uzmanı bu ölçümleri yaptırmak istiyorsa beklemesine hiç gerek yok. Daha önce biz dediğim gibi İSKİM olarak biz yapıyorduk ama her fabrikaya, her iş yerine yetişmemiz mümkün olmadığı için şu an
laboratuvarlarda
veriyoruz.
Evet.
Aynen, iş yerini ölçüp test ve analiz laboratuvarları hakkında yönetmeliğimiz var. Bu çerçevede yetkili almış laboratuvarlarda hizmet alınması gerekiyor. Ama şöyle bir durum da var. Her laboratuvar her kimyasaldan ya da her parametreden yetkili olmayabilir. Bir laboratuvar gürültüden yetkilidir. Diğeri hem toz hem gürültüden yetkilidir. Sizin ihtiyacınıza göre de bir laboratuvar seçmeniz gerekir. Bunu iş yerinizin internet sitesinde filtreleyip bulabilirsiniz. Sizin seramik sektöründe çalışıyorsunuzdur. Silis ölçtürmeniz gerekiyordur. Silis ölçen 10 laboratuvar olabilir ama toz ölçen 50 laboratuvar olabilir. Sizin ihtiyaçlarınıza göre de bu ölçümleri yaptırmanız daha doğru olur. Asbest ölçmeniz gerekiyordur. Ona göre bir laboratuvar bulmanız gerekir. Onun yetkisini almış bir laboratuvar bulmanız gerekir. Bunların hepsinin internet sitesindeki yetkili laboratuvarlardan yaptırılması gerekiyor analizleri.
Evet.
Biz şu an daha çok proje bazlı çalışıyoruz ve kendimizi geliştirme bazlı, işte referans laboratuvar olma gibi daha çok laboratuvarlara işte elimizden geldiği kadar eğitim vermeyi, sadece laboratuvarlara değil sahaya işte ön inceleme bir projemiz var, danışmanlık projemiz. Ön incelemede hangi yerlerde neler ölçtürüleceğine, nasıl dikkat edileceğine yönelik projelerimiz var. Biz şu an sahaya bu şekilde destek vermeyi tercih ediyoruz. Laboratuvarlarımız bu işleri yapıyor. Yani laboratuvarlara da rakip olmamak açısından.
Evet, evet. Emeklerinize sağlık. O zaman son olarak şunu da sorayım. Bu ölçümler yapıldı. Sonuçları nasıl değerlendirilecek?
Bu değerlendirmeler dediğim gibi kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğimiz var. Orada mesleki malzemesinin değerleri var. Oradan açıp bakılabilir sonuçları. Rapordaki sonuçlar zaten değerlendirilmiştir ama değerlendirilmesi açık bir yönetmelikten bakılabilir. Yine kanserojen, mutajen maddelerle çalışmalarla sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğimiz var. Tozla mücadele yönetmeliğimiz, asbestle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğimiz gibi birçok yönetmeliğimiz var. Bunların arkasında mesleki maruziyet sınır değerleri bulunarak değerlendirme yapılabilir.
Evet, Sayın Boğa çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Buradan iş yerlerine bir kez daha iş hijyeni konusunda ölçümlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğü tarafından ve laboratuvarlar tarafından yapıldığını hatırlatmış olalım. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, katkıda bulunduğunuz konular için.
Ben teşekkür
için.
Ederim. Ayrıca şey de söylemek isterim. Ne zaman isterlerse başkanlığımızı arayıp bilgi alabilirler. Tabii ki internetten mail atabilirler. Bir şarkı konuda yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Boğa aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Ben çok teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar
Sağ
diliyorum.
Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Bahar Tiryaki Boğa Hanımefendi telefon hattımızın diğer ucundaydı. İş hijyenini konuştuk. Özellikle ölçüm, test ve analizler yapılırken nasıl bir yol izleniyor? Çalışanların maruz kaldığı kimyasalın derişimini etkileyecek değişkenler nelerdir? Bir iş yeri ölçüm yaptırmak isterse nasıl bir yol izlemelidir? Ve bu ölçümlerin sonuçları nasıl değerlendirilmelidir? Detaylarıyla konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Tatil geldiği zaman ağlarım ben. Gidiyorsun işte, arkana bakmadan. Nasıl geçer bu yaz, ne olur bana yaz. Sen bir ömre bedel. Yok gitme. Eylül'de gel, Eylül'de gel, Eylül'de gel. Yolu sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken, adını anarken. Bekletme ne olur. Gelmek zamanı gel. Yok Gitme Gel Eylül'de gel. Eylül'de gel. Eylül'de gel.
durmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
Avrupalı Türkler.
Güne bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. İkinci haftadasınız, yurt dışındasınız. Devam ediyor çalışmalarınız, müzakereleriniz. Şöyle birkaç cümleyle onu anlatmanızı rica edelim. Sonra da konumuza geçelim dilerseniz.
Tabii, işte bu Birleşmiş Milletler nezdindeki bir komite, benim üyesi olduğum. İşte kısa süre öncesine kadar da başkanıydım komitenin. Bu komitenin aslında bir özelliği var. Dünyada bağlayıcı nitelikte olan ve göçmen işçilerin ve ailelerin haklarını savunma amacıyla çıkarılmış bulunan bir sözleşmenin işte denetleme komitesi. Dünyada başka bir sözleşme yok böyle. Yani göçmen işçiler, aileleri, efendim işte diğer göçmenler falan, bunları bağlayıcı bir şekilde koruma altına alan başka bir sözleşme, başka bir uluslararası enstrüman yok. İşte o uluslararası enstrümanın organı olarak onun içerisindeyiz. 6 yıldır bu komitenin içindeyim ben. İşte mutat işler yapılıyor. Ülkelerin kendileri açısından verdikleri cevaplar var. İşte hangi seviyede uyguladıklarını soruyoruz. Onları sorguluyoruz. İşte birkaç Latin Amerika ülkesi, bir iki Afrika ülkesi vardı bu defa. İşte onların bir takım belli prosedürleri var. İşte o şekilde bir çalışma devam ediyor.
Kolaylıklar diliyoruz hocam. Biz de hani gerçekten gözümüzde kulağımızda sizi hep takip ediyoruz. Siz de sağ olun programımıza her zaman çok kıymetli katkılarda bulunuyorsunuz bu anlamda. Ve bu Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi'nin hem başında hem içinde olmanız da yurt dışındaki kıymetli vatandaşlarımızın gerçekten çok önemli takip ettikleri bir durum. Ve siz yine bu alanda çalışmaya her zaman devam edeceksiniz. Evet, emeklerinize, yüreğinize sağlık hocam.
Sağ olun, çok teşekkür.
Şimdi tabii Türkiye'ye her zaman bir gözleri, bir kulakları Türkiye'de, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve özellikle sağlık alanında her zaman Türkiye onlar için tedavi olmak istemeleri durumunda çok değerli bir sağlık kapısı. Bu anlamda Türkiye'yi nasıl görüyorlar, hem onu konuşalım hem de özellikle Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarımız nezdindeki yerini ve önemini konuşalım istedik hocam bugün sizinle. Neler söylersiniz?
Evet, çok teşekkür ederim Sezin Hanım. Şimdi bir kısa bir anekdotla başlayayım isterseniz. Yani buyurun. Ben Almanya'da yüksek öğrenimi yaptım. O yıllarda, yani işte 70'li yıllar, 80'li yıllar falan diyelim. O yıllarda 70'li yıllar, 80'lere kadar gelmeyelim. Bizim böyle Türkiye'ye işte tatile gelmiş, böyle bir trafik kazası falan geçirmiş ve Türkiye'de aslında tedavi imkanı var veya yok olan vatandaşlarımız, böyle işte Alman Otomobil Kulübü'nün, eğer üyesiyseniz, üyesi olmuşlarsa, Alman Otomobil Kulübü ADAC ADAC, yani onun gönderdiği ambulans uçaklarla Almanya'ya tedaviye getirilirdi. Biz tabii buna bakınca birazcık böyle bir burkulurduk, evet. Yani hani niçin kendi ülkemizde niçin böyle bir şey olmuyor, niçin buna ihtiyaç duyuluyor şeklinde. Fakat o yılların Türkiye'sinin şartları şimdikinden çok daha farklı tabii, yani tabii. Onu unutmamak lazım. Şimdi son yıllarda dikkat ederseniz Sağlık Bakanlığı'nın birçok ambulans uçağı var bizim Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın. Ve Avrupa'da yaşayıp orada hastalanan ve tam olarak sağlık hizmeti görmediklerini düşünen vatandaşlarımız konsolosluk üzerinden müracaat ettikleri vakit Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı hiç tereddüt etmeden onlara bir ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getiriyor ki bu bizim işte vaktiyle hani burkularak, içimiz burkularak izlediğimiz olayın tam tersi.
Evet,
bu.
Evet.
Bu da böyle ayrıca gurur verici evet. bir şey. Son yıllarda özellikle son dönemlerde basına da medyaya da yansımıştır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakıyorsunuz bir yerde neredeyse işte artık ümit kesilmiş. Efendim işte hani o mutat ifadeyle işte fişi çekilecek durumdaki ağır hasta vatandaşımızın bir bakıyorsunuz işte içinde yaşadıkları ülke neresi olursa olsun o ülkeden hemen Türkiye'ye getirilmesi söz konusu oluyor. Ambulans uçakla ve burada evet. tedavisine devam ediyor. Bizim sağlık hizmetlerimiz çok iyileşti tabii yani mukayese edilemez o eski yıllarla. Fakat burada aslında bir zihniyet kayması olduğunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da bakışında ciddi bir farklılık var. Bunu inkar etmek mümkün değil. Yani eskiden böyle bir şey olabilir miydi? Düşünebiliyor musunuz? Yani işte bir yerde üstelik de böyle gıptayla bakılan sağlık hizmetleri açısından olan ülkelerde oradan Türkiye'ye hastanın getirilip Türkiye'de en iyi şekilde tedavi edilmesi bu tabii ki çok gurur verici bir şey
tabii.
ve ben doğrusu bizim yani devletimizin ve kurumlarının yurt dışındaki Türklere bakışı açısından bu önemli bir zihniyet devrimi yaşandığının göstergesi diyorum ve bunun da bilinmesinde yarar var. Yani şimdi yeri geldiğinde biliyorsunuz böyle işte birçok konularda çok eleştirel olabiliyoruz. Kendimizi çok acımasızca eleştiriyoruz bazı hallerde. Haklı olduğumuz taraflar olabilir yani acımasızca olması gerekmiyor tabii eleştirilerin de. Fakat bu gerçek manada bir devrimdir bence. Yani yurt dışındaki, şimdi bunu ben mesela buradaki komitede de ifade ettim. Hı hı. Yani Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına, göçmenlere, kendi insanlarına bu şekilde bir yaklaşımla hizmet götürmeye başlaması aslında dünyada bir örneği olmayan bir şey.
Evet.
Gerçekten yani bütün tabii pardon zaman içerisinde kimin ne yaptığını iyice takip ediyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Böyle bir hizmeti götüren başka bir ülke yok.
Tabii.
Yani bu çok enteresandır. Evet. yani vatandaşlarımızın nerede yaşarlarsa yaşasınlar, arkalarında Türk devletinin olduğunu bilmeleri çok önemli. Ve çok affedersiniz.
Yok hocam, estağfurullah.
Bu Türk devletinin de onlara karşı nasıl müşfik bir şekilde bir yaklaşım gösterdiklerini hep birlikte görüyoruz. Yani bu gerçekten tekrar etmek istiyorum bir zihniyet devrimidir. Evet.
Evet yani, hocam hem zihniyet devrimi.
Bir şey söylüyorum çok mübarek günde evet. sevinsinler değil mi insanlarımız özellikle.
Evet evet. Değerli hocam yalnızca tedavi amaçlı değil özellikle Türkiye vatandaşlarımızın yanı sıra savaş ve afet bölgelerinden gelen yardım talebini de hiçbir şekilde geri çevirmiyor.
Efendim tabii.
Her
tabii.
zaman yardım elimizi uzatıyoruz.
Evet,
bunun da
evet, evet.
bilgisindeler yurt dışındaki vatandaşlarımız ki hani düşünsenize Türk vatandaşlarına demek ki hani kendi vatandaşımıza ne kadar çok yardım götürmek için gayret gösterdiğimizin de farkındalar yalnızca kendileri. Değil bütün dünyaya aslında.
Efendim bir süre önce Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü'nden dinledim ben. Başka bir vatandaşın Türkiye'deki rahatsızlığı ya da işte başka bir ülkedeki rahatsızlığından dolayı Türkiye'ye getirilmek üzere ambulans uçakla yardımına koşulduğunu söyledi. Yani böyle bir değişik bir iş yapılıyor. Bu bizim şimdiye kadar dediğim gibi gördüğümüz bir şey değil. Yani bu yaşımıza kadar geldik. Hep başkaları yapsın. Ondan sonra biz de böyle biraz gıptayla azıcık burkularak işte yani kıskançlık demek istemiyorum ama baktığımız olayların şimdi başka ülkeler bu işleri yapmazken biz yapar hale geldiğimiz için doğrusu gerçekten kıvançlı dolu olmamız lazım. Ben işte yani özellikle şimdi tabii diğer hizmetlerimiz şimdi dünyada şu şey sırasında yani pandemi sırasında 170 ülkeye falan yardım gönderdi tabii, Türkiye tabii. diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam.
Amerika'ya yani, bile maske gönderdik hocam. Yani
efendim tabii Amerika'ya maske gönderdi. Ondan sonra birçok ülkeye özellikle ihtiyacı olan ülkeler evet. aslında ciddi yardım yapıldı. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya yaptığı seyahat sırasında beraberinde Türkovak aşısını da götürdüğünü biliyoruz. Daha sonra yine Türkovak aşılarının gönderildiğini biliyoruz. Çünkü belli yörelerde, belli bölgelerde insanların sağlık hizmetlerine ulaşması fevkalade güç.
Tabii.
Yani şimdi biz tabii böyle hastanelerimiz, doktorlarımız, efendim işte hizmetlerimiz iyileştikçe memnuniyet duyuyoruz ve kanıksamaya başlıyoruz. Ama tabii. bazı yerlerde bunların yani işte hiçbir şekilde bulunması mümkün değil. O insanların da sağlık hizmeti almaya hakları var ve bu bir insan hakkı yani.
Tabii hocam, yalnızca sağlık evet. malzemesi değil, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık tabii, çalışanlarımız tabii. gönüllü olarak gidiyorlar evet, ihtiyacı evet, olan bölgelere.
Evet. Yani ben bir de işte geçen bir olay oldu, şimdi nazar değmesin söylemek istemiyorum.
Hocam söyleyeyim, maşallah deriz biz.
Hadi diyelim, hani bir şey vatandaşımız, genç bir hanımefendi artık fişini çekmeye karar vermişler Hollanda'da. Getirildi Türkiye'ye ve şimdi yoğun bakımdan çıktı. İnşallah Allah ona uzun ömür versin diyorum
amin,
yani.
Amin, sağlıkla inşallah. Biz hocam yani gerçekten vatandaşımıza çok değer veriyoruz. Yani hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki ve bunu yurt dışındaki vatandaşlarımız da bildiği için hatta çoğu zaman kendileri bizzat gelip burada Türkiye'de tedavi olmak istediklerini söylüyorlar.
Evet,
yani
evet,
Almanya'da evet. örneğin ya da hep Almanya'yı konuşuyoruz, en çok Türk vatandaşımız orada olduğu
evet.
için, ama dünyanın pek çok bölgesinde, pek çok yerde yaşayan Türk vatandaşlarımız var. Ameliyat olmak için özellikle sadece bedensel değil, hani dişle ilgili problemi olanlar
evet,
ya
evet.
da bedeniyle ilgili başka problemleri olanlar hemen soluğu bir şekilde Türkiye'ye gelip Türkiye'deki evet. hastanelere tedavi olmak üzere yatış yapıyorlar. Bu da gerçekten Türkiye'deki sağlık sisteminin de çok sizin o bahsettiğiniz yıllara göre çok çok iyileştiğinin de en önemli göstergelerinden biri.
Evet. Şimdi şöyle de söylemekte yarar var yalnız. Tabii bu ülkelerin sağlık hizmetleri çok fena falan değil yani.
Evet.
Gayet iyi hizmetler var yıllardır. Bir de işte maddi bakımdan da güçlü ülkeler. Bu ülkelerin aslında yani normal olarak bizden altta kalır bir tarafının olmaması lazım. Bizim vatandaşlarımızın yani kendilerinin aslında böyle bir düşünceye hangi sebeple olursa olsun. Yani bir takım şikayetler olabilir. İşte bize yeterince iyi bakmıyorlar falan gibi şekilde. Bunlar subjektif şeyler tabii, şikayetler. Ama bu şikayetlerin ciddiye alınarak Türkiye'den böyle bir müdahaleyle onların Türkiye'ye getirilmesi, burada tedavi edilmesi falan, bu kendi başına çok kıymetli bir şey. Yani sağlık hizmetlerini mukayese etme açısından söylemek istemedim
tabii.
ben. Belki de orada da iyi tedavi olabilir falan, ama vatandaşımızın bundan
tatmin olması.
Veya,
evet.
Ve bunun için de nereye başvuracak? Tabii ki kendi vatanına başvuracak yani. Kendi vatanına da başvurduğu zaman karşılığı var. Bu karşılığın olabilmesi önemlidir. Yani bir karşılık verebilen bir güç olduğumuzu burada altını çizerek söylemek istiyorum. Yani çok sıkıntılı yıllardan, dönemlerden geçildi Türkiye'de, bir sürü yani hem maddi hem siyasi birçok sıkıntılar yaşandı vaktiyle. Ondan sonra şimdi onların tabii dünyadaki bütün sıkıntılara rağmen yani önce pandemi, arkasından savaş falan, ona rağmen işte bu tür hizmetlerin de devam ettiğini dediğim gibi böyle gururla
bir kez daha hatırlatmış olmak istedik hocam. Çok teşekkür ediyoruz size de aktardıklarınız
ben,
için. Türk vatandaşımız
ederim.
Hiçbir zaman gözleri arkada kalmasın. Türkiye'nin evet. eli, gözü, kolu hep onların üzerinde. Onu da bir kez daha
evet.
sevgili vatandaşlarımıza evet. hatırlatmış olmak istedik. Bu yüzden
evet.
de bu sohbeti gerçekleştirdik. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hem komitedeki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hem de geri yurt dışında Türkiye'ye döndükten sonraki buradaki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Çok
bekliyoruz hocam sizi artık Türkiye'ye.
Evet, az kaldı ne?
Az kaldı. Kolay gelsin hocam. Sevgi ve saygılar da uğurluyoruz sizi.
İyi günler. Dinleyin. dinleyicilerimize de saygılarımı iletiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı Avrupalı Türkler köşemizde. Özellikle Türkiye'de tedavi olmak istemeleri durumunda yurt dışındaki vatandaşlarımızın özel uçak ambulanslarla ülkemizden akillerinin gerçekleştirildiğini konuştuk ve vatandaşlarımızın yanı sıra savaş ve afet bölgelerinden gelen yardım talebini de Türkiye olarak hiçbir zaman geri çevirmiyoruz. Hep yardım elimizi uzatıyoruz. Bu konuda da tüm dünyaya sağlıklı günler temennisiyle bu konuları hocamızla değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.